Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekan'da Cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Özlem Türkdoğan'la yaptığımız Kadınlara Yapışmış Bir Sıfat olarak İnfertilite başlıklı kaydı ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
Ben önce biraz kendimi tanıtayım size. İstanbul Üniversitesi'nde yaptığım bir çalışma bu benim. İstanbul Kadın Çalışmaları mezunuyum ben 2015. Şimdi de Mimar Sinan'da doktor öğrencisiyim. Sosyoloji bölümünde. Orada da taşıyıcı annelik çalışıyorum. Yani taşıyıcı annelik tam da bu infertilitenin yani üreme teknolojilerinin bir parçası. Ama ben burada size biraz işte infertilite nasıl çalıştım, o tezde neler yaptım, sahada kimlerle karşılaştım biraz onu anlatmak istiyorum. Ben İstanbul Üniversitesi'nde 2011 girişliyim. İşte yani bu tez yaklaşık 2,5 senemi falan aldı. O yüzden şimdi size aktaracağım görüşmeler, ben şeye çok fazla önem veriyorum. Yani bu deneyimin aktarılmasına, kadınların duygularının aktarılmasına. Çünkü işin teori kısmında işte tıbbileştirme var, toplumsal cinsiyet var, işte patriyarka var, büyük iktidar var. Bütün bunların hepsi var. Ama ben biraz daha burada kadınların duygu ve deneyimlerini sizinle konuşmak istiyorum. Kısırlık onları nasıl etkiliyor? Biraz onu anlatmak istiyorum. Niye? Çünkü gerçekten kadınları ciddi anlamda ikincileştiren bir durum infertilite. Ben zaten buna bir sağlık problemi olarak da bakmıyorum. Toplumsal bir sendrom olarak bakıyorum. Çünkü tek başına işte kolunuzun, bacağınızın, midenizin ağrıması gibi bir sonuç doğurmuyor. Ve bu doğrudan kadınlıkla ilgili. Evet, erkek infertilitesi de var mutlaka. Ama erkek infertilitesinin erkeklerde bıraktığı izlerle kadınlarda bıraktığı etkiler aynı olmuyor mutlaka tahmin edeceğiniz üzere. Bu da tam da bu patriarkal annelik söylemleriyle ilgili ve derinleşen bir nasıl söyleyeyim? Yani tam da o patriarkanın kurduğu annelik söylemi içerisinde gelişen bir infertiliteden bahsediyoruz. Ben önce niye infertilite çalıştığımı anlatayım. Ben lisanstan biyoloji mezunuyum. Gazi biyoloji mezunuyum. O yüzden infertilite çalışmak istedim. Bir de üreme teknolojileri dikkat ederseniz böyle ne kadar gelişirse gelişsin, ne kadar çok yöntem, ne kadar çok işte embriyo transferi gelişirse gelişsin, kadınları ikincileştiren bu zemin hiç değişmiyor. Çünkü annelik dediğimiz o şey çok fazlasıyla doğallığından çıkarılıp böyle bir aşırı vurguya sahip olduğu için yani tabii bunlar benim kendi düşüncelerim, itiraz yolu mutlaka açık. Aşırı annelik vurgusu bizim bunu tartışmamızı da berhava eden bir ortam oluşturuyor ve biz anneliği tartışamadığımız için bu üreme teknolojilerine de yaklaşırken hiç böyle daha böyle nasıl anlatayım sağlık problemi üzerinden de yaklaşıldığını ben düşünmüyorum. Biraz bizden infertilite çalıştım. Tabii lisansım da biyoloji olduğu için bu işte gametler, işte embriyo transferleri vesaire benim çalışma alanımı biraz kolaylaştırdı. Ben burada 15 kadınla yüz yüze görüşme yaptım. Tabii tez 2015. Bu görüşmeler 2013 ve 2014 yazına tekabül ediyor. Çoğunlukla böyle belirli aralıklarla görüştüm kadınlarla. Bu 15 kadınla görüştüğüm sürede kadınların 8 tanesi o dönem yani 6 tanesinin çocuğu artık olmuştu. 2 tanesi hamileydi biz görüşürken. Onlardan biri benim çalışmam bittikten sonra çocuğunu kaybetti. Devam etmedi yani gebeliği. Fakat diğerinin canlı bir gebeliği oldu. Yani canlı doğumu gerçekleşti. Diğer 7 tanesi hala çocuk sahibi. İsterseniz ben size önce bir infertilite tanımı yapayım. İnfertilite nedir? İnfertilite bir yıl düzenli olarak cinsel ilişki yani haftada 2-3 kize tekabül eden bir yıl cinsel ilişki sonucunda çocuk sahibi olamamadır olarak tanımlanıyor. Primer ve sekonder diye ikiye ayrılıyor. Primer infertiller hiç çocuk sahibi olamıyorlar. Yani bir yıl sonunda çünkü yani ortalama şöyle bir beklenti var. Ya ben sizinle böyle konuşacağım. Siz aralara girip beni kesip lütfen düzeltin. %85 oranında aslında bir yıl sonunda %85 gibi bir oranla çocuk sahibi oluyor çiftler primer infertilite olmadığı zaman. Bu yıl evliliklerin ya da işte cinsel birlikteliklerin ikinci yılda %65'e, üçüncü yılda %40'a kadar düşüyor. Yani bir yılın sonunda aslında %85 oranında bir tırnak içinde başarı bekleniyor tıp dünyası tarafından. Ama olmadığı zaman da tabii 35 yaş üstünde bu 6 aylık bir sürede kabul ediliyor. Ama 35 yaş altı bireylerde erkek olsun kadın olsun 6 aydan yani bir yıldan sonra infertilite tedavisine başlayabiliyorsunuz. Bununla ilgili yönetmelikler var. 2003 yılında da bir kanuna da zaten belirlendi. Üreme teknolojileriyle ilgili de yönetmeliklerimiz var bizim yasada. Sekonder infertillerde hiç infertilite tedavisi görmemiş ama bir kez gebelik oluyorsun, ister canlı doğum olsun ister olmasın, yani düşükle de sonuçlanabilir ya da ektopik gebelik dediğimiz gebeliklerde, dış gebelik dediğimiz gebeliklerde oluşabilir. Onlar da sekonder infertil olarak tanımlanıyor ve Türkiye'de infertilite oranı %10 ila 20. Sağlık Bakanlığı'nın verileri bunlar. Dünyada ise bu oran %15, yani aslında paralel seyrediyor. Fakat yani bu verileri böyle vermelerine rağmen yansıyan, yani hastanelere başvuruda yansıyan dünya genelinde olan 80 milyon insanın infertilite ile ilgili tedaviye başvurduğunu gösteriyor. Şimdi infertilitenin de bir takım tedavileri var. Ben neden infertilite diyorum? Çünkü tıbbi ismi bu. Ama benim bundan ziyade tercihim kısırlık dediğimiz o şeyin kadınlara yapışmış bir eksiklik gibi gösterilmesi. Bu yüzden ben her zaman infertilite diye ve infertil kadın diye konuşmayı tercih ediyorum. İnfertilitenin ilk tedavilerinden bir tanesi yardımcı üreme teknikleri. İşte aşılama, embriyo transferi, vücut içi olabiliyor bu, vücut dışı olabiliyor. Bunlar çok teknik geliyor ama birazdan anlatacaklarım için bunları size aktarmam lazım. Embriyo elde ettikten sonra transferler, bir de bizim zigot dediğimiz, yani yumurta sperm hücresi döllenir döllenmez yapılan transferler var. Bunlar da vücut içi transferler oluyor. Yani hem ama bu klasik anlamda bildiğimiz tüp bebeklerin hepsi vücut dışı döllenme, yani IVF dediğimiz döllenme. Dışarıda dölleniyor. Embriyo haline geldikten sonra transfer yapılıyor. Ama başka dediğim gibi az önce sadece zigotken, yani sadece döllenmiş yumurtayken veya biraz geliştikten sonra da bir takım transferler var. Ama en yaygın kullanılan tabii ki tüp bebek. Çünkü garanti olma ihtimali çok yüksek. Peki neden kadınlar infertilite oluyorlar? Biraz da kısaca ondan bahsedeyim. En önemli sebep özellikle Nijerya'da bu çok yaygın. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Yani partnerlerinden bulaşan hastalıklarla kadınlar infertilite olabiliyorlar. Bir diğeri rahim içi kalınlaşması dediğimiz endometriosis diye tarif edilen bir kalınlaşma var. Orada da işte yumurta rahime tutunmuyor kalınlık sebebiyle. Bunun için kadınlar 3-4 defa ameliyat olmak zorunda kalabiliyorlar. Rahimin inceltilmesi ve embriyonun doğal yolla tutunabilmesi için. En çok yani Türkiye'de yapılan araştırmalarda en çok bir iki, yani bir rahim içi kadınlaşma, bir enfeksiyon. Bunun dışında işte yumurtalıkların tıkalı olması gibi ya da işte yumurta üretememe gibi problemler var. Ama yumurta üretememe problemleri biraz daha 35 sonrası genelde oluyor. Daha az, böyle 23-24'te erken menopoza giren kadınlar da olabiliyor tabii ama bu oran oldukça düşük. Erkeklerde ise daha çok işte spermlerin gelişememesi, testislerin inmemesi ya da işte spermin sperm kanalından tekrar rahime gidecek yol bulamaması gibi sebepler. Ama tabii işin sosyolojik kısmına baktığımızda biz kadınlarda %40 ila 50 oranında görüyoruz infertiliteyi. Erkeklerde %30 ila 40 oranında. Yani erkeklerin bir de %11 opsiyonu var. Bunun dışında her iki çiftten kaynaklanan yine Türkiye araştırması bu %25. Bir de sebepsiz infertilite dediğimiz, benim görüştüğüm kadınlardan 7 tanesinin sebepsiz infertiliteydi dediğimiz bir oran var. Bu da ortalama %10 ile 15. Yani kadınlara hiçbir problem ya da erkeklerin sağlık anlamında söylüyorum bunu. Sağlık bir problemleri olmadan da infertilite, sebepsiz infertilite tanısı konulabiliyor. Bu tedavileri önce her zaman ilaçla başlanıyor. Ve ilaçla tedavinin oranı %85-95. Yani aslında herkese aşağı yukarı, hani kesin değilse, yani mesela eğer çift rahminiz varsa, rahminiz kapalıysa, bu böyle durumlarda elbette ki ilaç tedavisi bir işe yaramaz. Ama onun dışında bütün bu yumurta üretememe ya da işte spermin kalitesizliği, spermin gelişememesi ya da gibi durumlarda %85-95 oranı ilaçla tedavi yapılıyor. Yine bu az önce bahsettiğim işte rahimle ilgili ya da yumurtalık tıkalı olması gibi daha kalıtsal, İşte ateşli hastalıklar sonucunda ortaya çıkan durumlar yoksa bu oran %3 gibi bir oranla da işte vücut dışı döllenmeyle yapılabiliyor. Bence bu çok önemli. Türkiye'de yılda ortalama 60 bin tüp bebek tedavisi yapılıyor. 60 bin yıllık ortalama. Fakat Türkiye'de tüp bebek tedavisiyle ilgili o az önce bahsettiğim mevzuatta yalnızca evlilik içi tedavilere izin veriliyor. Tahmin ettiğiniz gibi evlilik dışı heterolog dediğimiz bizim yöntemle çocuk sahibi olmaya Türkiye'de izin yok. Bu yüzden benim bir sonraki konum olan taşıyacağım ilik tabii ki yasak. Bekarken de ancak yumurtalık tedavisi olabilirsiniz.
Ya da
izin verir, yani siz izin verirseniz kanser vesaire gibi tedavilerde yumurtalarınız donduruluyor. Türkiye'de yumurta donasyonu, sperm donasyonu, yumurta dondurma ya da sperm dondurma yasal değil. Ama yapılıyor mu? Elbette ki yapılıyor. Yani tabii ki taşıyıcılıkta yapılıyor. Tabii ki yumurta donasyonu dediğimiz yumurta vermekte bunların hepsi de yapılıyor. Yani yasakların bir işe yaramayacağını aslında hani hepimiz sanırım biliyoruz. Yasaklar bir işe yaramıyor. Vücut dışı döllenmelerin hiçbirini evlilik dışında evlilik belgesi olmadan yaptıramıyorsunuz. Evli olsanız ve eşiniz izin vermese de yaptıramıyorsunuz. Eşinizin mutlaka izin vermesi lazım. 15 görüşmecimden birinin eşi tedaviyi kabul etmiyor. Yani sadece bir kere yani 20, şu an 42 yaşında. 20'li yaşlarında bir kere tedavi, çift rahmi var. Ve doğal olarak tüp bebek yaptırması lazım. Yani doğal yolla zaten rahime tutunması imkansız endiriyonun. Ama eşi tüp bebeği kabul etmediği için kadın da o izni alamadığı için eşinden yani sadece sperm vermek de değil.
Yani bu konuda bir fetvası mı var tüp bebekle ilgili?
Yapılabilir diye şeyi var. Yani evlilik içinde yine yumurta verebilir, sperm verebilir çiftler. Bu durumda tüp bebeğe izin veriyor Diyanet.
Yani ben emin olmadım baktım da şimdi artık her bekar kadın yumurtalarını dondurabiliyor. Yani sebep olmadan.
Haklısınız ama mevzuata girmiyor. Yani ben hani size katılıyorum.
Yasallaştı diyebilirim öyle bir şey.
Ha ben şeye evet, bakmıştım.
Evet. Hatta ben çünkü şaşırdım yani biraz bu işte o şey yani o aile yapısını da bozan bir şey. Hani o...
Taşıyacağın ilgi için en son yönetmelikte bir değişiklik var mı diye baktım. 2014 mevzuatın var en yakın. Ben ama 2 ay falan yani 2'den 3-4 ay olmuştur ben bakalı. Yani Ocak'tan sonra olduysa onun için bir şey diyemeyeceğim ama en son ben. Ama varsa da bu yani zaten yapılabilen bir şey olduğu için acaba hastaneler ne kadar bu mevzuata dikkate alıyor onu bilemiyorum. Kadınlar zaten kendilerini tanımıyorlar. Yani rahim nedir, yumurtalık nedir, nasıl doğum yapılır. Bunların yani benim görüştüğüm kadınlar ancak tedavi süreci başladıktan sonra kendi üreme sistemleriyle ilgili fikre sahip oluyorlar. Ve onların da şöyle bir şikayeti vardı. Biz öğreniyoruz ama bizim çevremizdeki insanlar bilmiyorlar. Kadının biri şey söylemişti. Yani işte tüp bebek tedavisi yaptırıyor ama doktor yatmasını söylüyor. İşte bir yakını gelip nasıl tuvalete gideceksin diyor. Yani vajinayla işte... Nasıl anlatayım? İdrar yolunu ayrı yol olduğunu bile bilmeyen onlarca kadın var. Yani 3 çocuk doğurmuş bir kadın normal yolda da doğum yaptığı için ben otomatik olarak bir vajinal doğum yaptığı için bilmesi gerektiğini düşünmüştüm ama bilmiyor kadınlar. Bu çalışmanın benim için en şaşırtıcı taraflarından biri buydu. Kadınlar gerçekten üreme sistemlerini hiç tanımıyorlar ve hiç bilmiyorlar. Bu da bilgiye erişim eğitim meselesini aslında nasıl ikincileştirildiğinin de bir örneği. Şimdi bu 60 bin tüp bebek uygulamasının dışında dediğim gibi de doğum öncesi evlat edinme var. Yani doğumdan önce başka yani bireylerin yumurta ve spermini kullanılarak zigot yapılıp yine başka birine taşıtılabiliyor. Siz eğer gönüllü olursanız da o bebeği evlat edinebiliyorsunuz ama daha yumurtayken yani kendi yumurtanız ve kendi sperminiz olmadan başka sperm, başka yumurta. Bir de böyle bir yol var. Bu dördüncü yol. Homolog, heterolog dedim az önce. Bir taşıyıcı annelik var. Mevzuatta geçiyor ama değil. Ama mevzuatta geçiyor. Bir yol olarak geçiyor. Türkiye'de yalnızca homolog. Yani evlilik içi şeyler yasal. Bunun dışında taşıyıcı annelik yapılıyor. Bu neden yasallaşmıyor? Çünkü bu sefer şeyde bu merdiven altı işini de engelleyecek. Yani Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda yasa çıkarması kadar hani yasaklamak istiyorsa eğer kolay bana sorarsanız bu benim şahsi fikrim ama çok kolay yani istese yarın bütün bu şeyleri yasaklıyorum deyip bir yasa çıkarabilir. Ama bunu da yapmıyor. Mevzuatta kalıyor ya da yönetmelikte kalıyor. Üreme teknolojileri yönetmeliği var yine Türkiye'de. 2003 yılında çıkmış. Hala o yönetmeliğe göre devam ediyor hastaneler çalışmaya. Bu yüzden de yarın taşıyıcı anneler arttığında niye arttı deyip bir yasaktı aslında demek gibi bir hukuki hakkı da yok devletin. Bu anlamda çok büyük de bir hukuki boşluk var. Bu tüp bebekte de böyle. Bu yüzden çok sömürülen, çok fazla sömürmeye açık, çok fazla para anlamında ve ekonomik anlamda kadınları ve aileleri ya da çocuk sahibi olmak isteyen kişileri çok fazla zorlayan bir sistem bu. Çünkü hukuki boşluk da çok açık. Ve siz herhangi bir hastanede SGK yoluyla yaptırabilir ya da binlerce lira vererek aynı işlemi başka bir A plus hastanede yaptırabilirsiniz. Ama orada sizi sömüren sistemle öbür tarafta sömüren arasında bir fark yok ve siz buna itiraz edemiyorsunuz. Çünkü hukuki olarak zaten o boşluğu kullanarak hastaneler bu konuda da bir düzen geliştirdiler. Her yerde, bir, bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mudur, infertilite merkezi görürsünüz. Mesela iki katlı bir binada eğer iki tane jinekolog varsa ve bir de laboratuvarı varsa çok kolaydır yani Türkiye'de tüp bebek merkezi açmak. 2012-2014 arasında Türkiye'nin en iyi işte tüp bebek merkezi olacağına dair haberler şeklinde yayınlanmıştı da zaten gazetelerde. İşte Avrupa'nın en iyi tüp bebek merkezi olacağız iddialarıyla böyle tabiri caizse mantar gibi bir infertilite merkezi açılmıştı. Ama şu anda yani 2015'ten sonra o tüp bebek şeyi çok öyle ilerlemedi. Şöyle devam edeyim isterseniz, neden infertiliteyi bir hastalık olarak tanımlamadığımı söyleyeyim. Şimdi infertilite aslında bildiğiniz gibi yani böyle işte rahim, onlar yumurtalık hastalıkları ya da işte üreme yöntemleri, fallopi tüpündeki bir problem ya da sperm oluşmaması gibi bir sağlık problemi olabilir. Bu doğal da olur ve sıradan da olur. Ama söz konusu şey doğurmak olduğunda ve kadınlığın kendisi doğurmakla eşleştirildiğinde bu artık bir hastalık olmaktan çıkıyor. Ve kadınları sadece bir sağlık problemi olarak değil, kültürel anlamda, ekonomik anlamda, sonra toplumsal anlamda ikincileştiren bir sendroma dönüştürüyor. Nasıl dönüştürüyor? Onu da biraz hızlıca açıklayayım. Şimdi burada zaten üreme teknolojilerinin çok ciddi anlamda sürekli pompaladığı bir patriarkal zemin var. Yani sürekli kendini yeniden üreten, yeniden patriarka üreten bir zeminden bahsediyoruz. Bu annelik vurgusu, her kadının anne olabilmesi ya da işte her kadın anne olabilir, artık bütün bir sürü reklam görürsünüz. Bütün anne kadınlar artık anne olabilecekler. Yani rahminiz olmasın, anne olabilirsiniz. Çünkü yapay rahim çalışmaları devam ediyor. Bunun gibi tam da bu patriarkayı yeniden ve yeniden üreten bir sistemden bahsediyoruz. Bu yüzden infertilite çok önemli. Çünkü kadınlar gerçekten kendilerini eksik, kusurlu ve edilgen hissediyorlar. Ve bu eksik, kusurlu tanımları tam da benim görüştüğüm bu kadınların tanımları. Ve bu kadınlar 15 kadından sadece 3 tanesi ile yani görüşmelerim sırasında böyle ağlama krizlerine girmeyen, kendilerini böyle anlatırken çok zorlanmayan, elbette benim de mesela benim için de çok büyük bir çelişkiydi. Ben infertiliteyi şöyle çalışmıştım. Ya bir dakika, her kadın anne olmak zorunda değil. Bu çok büyük bir baskıdır, bir patriarkal baskıdır derken görüşmelerin sonunda bir kadına ya şurada şöyle bir doktor var, İstersen git diyerek yani benim için ne kadar bir çelişki olduğu ve beni nereye getirdiği de çok aslında ciddi bir patriarkal baskı. Şimdi biraz isterseniz size kadınlardan bahsedeyim. 15 görüşmeciyle görüştüm. Ben yüz yüze görüşmeler yaptık hepsiyle. Bu kadınlardan iki tanesi çevresel, yani benimle görüştükleri halde, yani bir kadınla görüşüyor olmalarına rağmen başka bir yerde görüşmek istediler. Ben onlara şöyle dedim, yani siz nerede isterseniz orada görüşelim. Fakat iki tane kadın kendi ikametlerinden çok uzak yerlerde görüşmek istediler. Çevreden tanınmak istemediklerini de ilettiler açık açık. Yani benim tanımadığım bir kadınla görüşüyor olmak. Aslında ben sonradan şunu anladım. Bunlar böyle ağlayarak ve çok fazla duygusal görüşmelere dönüşünce demek ki kadının kendisi aslında infertilite konuşmak delili bir çekince bu. Yoksa belki de beni tanımayan bir sürü insan, tanımayan bir sürü kadın da belki de görüşüyordur. Ya da yeni yeni arkadaşlıkları da olabilir. Ama bence infertilite konuşmanın kendisi, ama bu tabii benim aşırı yorumum da olabilir. Yani kendi mahallesinde bir kafede görüşebiliriz ama bunu tercih etmiyor. Çok tabii rahat olmayacak ve bu duygusal sonuçlarla karşılaştık. Kadınlar 20 ila 51 yaş arasındaydı. En küçük 20 yaşında olan bizim görüşmemiz sırasında tedavi görüyordu ve Iğdırlı bir kadındı. Genç bir kadın. 19 yaşında evlenmişti ve hemen Iğdır'dan kuzeniyle beraber, yani kuzen derken birinci derece değil ama daha uzak bir kuzeniyle beraber İstanbul'a tedavi için gelmiş iki kadındı. En küçüklerinden diğeri zaten 21 yaşında olan yine Iğdırlı kadındı. Diğer kadın 51, yani en yüksekte 51 yaşında. Eğitim düzeylerini söyleyeyim. Iğdırlı kadınlardan bir tanesi yalnızca ilkokul mezunuydum. Bunların dışında kalanlardan iki tanesi lise mezunu, diğerleri ön lisans ve lisans mezunuydu. Bir eczacı görüşmecimiz vardı, yurt dışında tedavi yaptıran. Yalnızca o yurt dışında Amerika'ya infertilite tedavisi için gitmiş. Spesifik bazı özellikleri söyleyeyim size bu arada konuşurken. Bunun dışında genelde işte kendi işini yapan, iki tane evet kendi işini yapan kadın vardı. Bir tanesinin şirketleri, işte eşi ses sanatçısı falan bir kadın vardı. Benim belki işte arkadaşlarında paylaştığı postta söylediğim bir şey vardı. Doğuran kadın kadındırı, söyleyen bu kadındı. Yani doğurmadığınız sürece zaten kadın olmuyorsunuz diye söyleyen bu işte şirket sahibi olan kadındı. Ekonomik durumları da tahmin edeceğiniz üzere inşaat işçilerinden başlayıp o işte şirket sahibi kadına kadar geniş bir aralıkta. Bu neden önemli? Çünkü infertilite sadece bir şeye sebep olmuyor. Kültürel baskı denilen zaman da ekonomik de baskı. Çünkü kadınlar bütün varlıklarını, bütün işte kadınlardan biri mesela alyanslarını satmış en son tedavi için. Hiç para yok. Aile yardım ediyor ve 20 yıl yani 20 yıllık evliliğin 19 yılında 2 senede bir tedaviye başlıyor. Ve 19. yılında çocuk sahibi oluyor. E tabi tahmin edeceğiniz üzere memur eş, kendisi ev hanımı, aile destek oluyor. Hem eşinin ailesi hem kendisinin. Artık o 18. yılda yani çocuk sahibi olmadan önceki bir yıl evvel artık bütün paralarını oraya harcadıkları için alyanslarını falan satıyorlar. Bayağı da böyle duygusal bir şey o. Alyanslarını satıyorlar, çok üzülüyorlar çünkü 18 yaşında evlenmişler. Aileler istememiş, işte liseyi terk ediyorlar evlenmek için. Sonra ikisi de üniversite okuyor. Böyle duygusal da bir aşk ilişkileri de var. Ve oradan o alyans satmak ona çok zor gelmiş. Böyle ekonomik yönü çok ağır. Başka bir kadın yine şeyi anlatmıştı. Eşimin bütün kardeşlerinin artık diyor, ekonomik olarak durumları çok iyi. Herkesin evi var, herkesin arabası var. Herkes ekonomik olarak çok iyi. Herkes tatile gidiyor. Ama biz sadece tüp bebek için çalışıyoruz. Yani kocası işçi çünkü ve bütün birikimlerini doğal olarak bu tüp bebek tedavisini harcıyorlar. Ekonomik dinarlar bu inşaat işçisi kadınlar için de oldukça zor. Yani Iğdır'dan çıkıp gelmişler ve yakın yaşıyorlar ve bu yakın yaşamanın kendisi kocalarının inşaatta çalışmasına sebep oluyor. Tahmin edeceğiz üzere aileler zaten destekliyor. Yoksa özel bir hastanede çok zor. Yani onlar Tuzla'da bir özel hastane tedavi oluyorlar ve kadınlar hiç dışarı çıkmıyorlar. Yalnızca hastaneye gidiyorlar ve eve. Biri düşünün 20 yaşında biri 21 yaşında iki tane kadın. Yani kocaları dışarı çıkmalarına izin vermiyor bu kadınların. Yani Tuzla'da oturuyorlar ve sahil çok yakın. Peki neden çıkmıyorlar? Çünkü çocuk olmazsa güvende olmazsın. Sahilde sana laf atarlar. Çocuksuz sokağa çıkamazsın, çocuksuz gezmeye gidemezsin. Ve bu kadınların en büyük korkusu kuma korkusu. Her ikisi de kumadan korkuyorlar ve konuşurken tabii şey dedi, kuma yersin dedi kadın bana. Çocuk sahibi olmak zorundayım çünkü kuma yerim dedi. Yani ben o zaman hani kuma yemek ne demek, nasıl bir anlatır mısın dediğimde şöyle bir olay anlattı. Amcaların çocuğu olmuyor, 15 yıl boyunca adam başka bir kadınla evlenmek istemiyor. Ama ailenin tamamı aralarında biner lira başlık parası toplayıp başka bir kadını getiriyorlar eve ve adamın evine bırakıyorlar. Ve adam aile baskısı o kadınla yaşamak zorunda kalıyor ve kendi karısıyla beraber. Şimdi kadının kocası da şöyle diyor, yani ben diyor hani işte niye tedavi için geldik, çok özlüyorum, işte çok sıkılıyorum, bir an evvel Iğdır'a dönmek istiyorum diye anlatıyor tabii. Çünkü infertilite onun için sadece hastaneye gidip geldiği, tedavi olduğu, bir çocuk sahibi olacağı bir şey de değil. İstanbul'dan kurtulacak, ekonomik darboğazdan kurtulacak. Çünkü Iğdır'a gidince ailenin de desteğiyle oldukça rahat edeceği bir ekonomik şeye sahip olacak. Ve de evden çıkacak. Çünkü orada gezecek yani. Annesi var, ailesi var. Kendi lise mezunu bu kadın. Kendi arkadaşları var. Ve ben orada artık sokağa çıkabileceğim diye anlatıyor. Yani bu aslında tam da o bahsettiğim patriarkal baskının ne kadar şiddetle ve ne kadar kadını cendereye kıskaca aldığını gösteren bir örnek bana sorarsanız. 21 yaşında hiç sokağa çıkmadan peki ne yapıyorsunuz ev içinde diyorum. Çoğunlukla televizyon izliyoruz diyor. Ya çok da yapacak bir şey yok. İşte bazen dergi getiriyor eşim diyor. Ben de şöyle bir şey sordum. Peki dedim yani eşiniz ne yapıyor? Yani hani eşinizle siz burada yaşasanız hani öyle ya da böyle hayat bir şekilde devam eder. Buna karşılık kadının söylediği şey çok enteresandı. Asla ailemiz izin vermez. Ve eşi de bunu söylüyormuş. Ben seninle çok mutluyum, ben seni çok seviyorum. Ama sen de biliyorsun ki ailemiz buna izin vermez. Biz mutlaka ayrılmamak için mutlaka bir çocuğa kavuşmamız lazım. Ve benim çalışmam bittiğinde o kadın yeni hamileydi ve o bebek de düşükle sonuçlandı. Ve o düşükten sonra İstanbul'da çare yok deyip tekrar geri döndü. Bilmiyorum şimdi ne yapıyor yani, çünkü görüşmüyoruz. Yani zaten hani hastane ortamında görüştüğümüz için başka bir şekilde görüşme imkanımız tahmin edeceğiniz üzere yok. Bunun gibi örnek çok. Mesela kadınlar sadece işte sokağa çıkmakla ya da şeyle de engellenmiyorlar. Yani sadece ekonomiyle de engellenmiyorlar. Sosyal izolasyon dediğimiz bir durum var. Topluma karışmıyorlar. İşte kadın diyor ki benim çocuğum yok, markete gidemem. Markete gidersem asla kimseyle konuşamam. Ya da bir başkası şöyle bir şey söylüyor. İşte tabii o kadının biraz da şeyi vardı, abortus yani düşüğü var. İlk aşılama tedavisi sonrası bebeğini düşükle kaybediyor. Düşükle kaybedilen çocuk sonrası tabii bir yas durumu da var. Şimdi şunu ben tabii atlamış oldum. O yüzden belki havada kalmıştır. Şimdi kadınlarda bazı duygusal durumlar var. Yani bunlardan ilk anlattığım gibi kendini yetersiz hissetme. Bu kendini yetersiz hissetmenin devamında sosyal izolasyon başlıyor. Çünkü bir ortama gittim diyor kadın. Kur'an'a gittim. Oturdum bir yere diyor. Çok büyük bir salonda diyor. O kadar büyük bir salon ki diyor. Kadın öbür taraftan kalktı ve bana senin hala çocuğun olmadı mı diye sordu diyor. Oradan çıktım diyor. Biraz vakit geçti. Aylarca evden çıkmadım. Sonra başka bir ortama gittim ki onlar benim arkadaşlarım diyor. Kadın getirip çocuğunu kucağıma koydu diyor. İçeri girer girmez. Tabii bu neye doğuruyor? Sosyal izolasyonu. Kadınlar sokağa çıkmamaya başlıyorlar. Ya da gittikleri yer hastane ya da işte eşleriyle en fazla gidebildikleri yerler oluyor. Bir başka kadın mesela şeyden bahsetti. Hiç kimseyle konuşmadığından, hiçbir çocuklu arkadaşıyla artık görüşmediğinden. Çünkü çocuklularla görüşmek demek tüm bu duyguların da açığa çıkması demek. Ve bu baskının, tüm o patriarkal baskının, annelik baskısının üzerine çok yoğun bir şekilde hissetmek demek. Yine bu kadın şey söyledi, 6 ay boyunca hiç evden çıkmıyor. O ilk düşükten sonra. Sonra eşi tabii yani bu durumu böyle devam etmeyeceğini düşünerek ona destek, yani psikolojik destek aldırmaya başlıyor. Destekten 8 ay sonra falan işte yani 6 ay hiç çıkmıyor. 6 aydan sonra destek almaya başlayıp belirli aralıklarla dışarı çıkmaya başlıyor. Ama bu kadın şöyle bir kadın. Kendi iş yeri var. Yani Taksim'de burada bir barı var. O barı satıyor. Sonra o bar işletmesini bıraktıktan sonra bu ekolojik bir manav açıyor. Ama bunları hepsi tek başına yapan bir kadın. Sonra oradan sonra araba alıp satmaya başlayan bir kadın. Bütün bunları yani ben de İzmir'e tek başıma gidip arabayı satıp geliyordum. Ve kocam asla bana nereye gidiyorsun? Araba alıp satmaya başlıyor. Sonra bu tüp bebek o 6 aylık tabii depresyon döneminde tüm bu işlerini aynı anda kaybediyor. Çünkü işle ilgilenen kimse yok. Yani bıraktığı zaman da kadının iş kaybı oluyor ve o yüzden Tuzla'ya aslında geliyor. Yani bu 6 aylık süre sonrası. Bu kadınla ilgili mesela çok enteresan bir şey var. Kadın sigara içmeye başlıyor. İşte saçları dökülüyor. Sadece örgü örüyor, yemek yapıyor. Hiçbir yere çıkmıyor. Kapılar, pencereler kapalı 6 ay. Yani bu bir insan hayatından 6 ayı çalmak bu o kadar böyle çok, bence çok zor bir şey. Yani öyle kelimelere bence dökülecek bir şey de değil. Sonra kadın tabii çocuk tekrar tedaviye başlıyorlar. Sonra tekrar bir kayıp daha var. Sonra onun yası var. Ve en sonunda yani biz görüştüğümüzde yani 6 aylık hamileydi. Şimdi yeniden çocuk sahibi olmaya çalışıyor ama tedavi olmuyor. Yani ne olursa yeni bir çocuğu olsun istiyor. Ama olmazsa hayatına böyle devam edecek. Yani çok da başarılı bir kadın. Yani o sıfırdan alıp yeni baştan kendine bir kafe açtı. Şimdi o kafeyi işletiyor. Biz geçen yıl görüştüğümüzde ikinciyi açmaya hazırlanıyordu. Kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş, kendi çalışma hayatını kendisi kurmuş ve eşinden bu anlamda maddi destek de alan bir kadın da değil. Ama kadının orada bütün o kazançların hepsi sadece annelik vurgusuyla. Çünkü kadınlar böyle yapıyorlar. Şöyle devam edeyim. Ben biraz önce şunu size hızlıca aktarayım. Mesela kadınlar geleceğe yönelik plan yapamayacaklarını düşünüyorlar. Bu da çok önemli. Hiç kimse geleceğe yönelik bir plan yapmıyor. Her şey anlık. Yani bebeğe bağlı. Olursa devam edecekler, olmazsa devam etmeyecekler. Bununla ilgili yine başka bir kadın şey anlattı bana. Sürekli günübirlik yani eşiyle beraber planlarını günübirlik yaptıklarını. Çünkü her an tedaviye başlayabiliriz. Her an çocuk olabilir. Ve bu şunu da doğuruyor. Her ay regl dönemlerinde yani adet gördüklerinde çok büyük bir yıkıma da sebep oluyor. Her ay adet görmek demek o ayda hamile kalamamak ve çocuk sahibi olamamak demek. Ve kadın şöyle, biraz önce bahsettiğim o 18 yıl boyunca 2 yılda bir tedavi yaptıran kadın şey diyor. Her tedavi başladığında öncesinde ilaç kullanıyorlar tabii, bir de böyle bir şey de var. Onlarca ilaç kullanıyorlar ve o ilaçları kullandıktan sonra adet gördüğümde yıkılıyordum ve bunu kocama söylemiyordum günlerce adet gördüm diye. Yani başka bir kadın şey söylüyor. Adet görmek demek diyor, bütün o içtiğin ilaçların boşuna gitmesi demek. Çok ciddi kilo alıyorlar bir kere. En önemli şikayetleri bu kadınların. Hemen hepsi standardın çok çok üstünde ve hızlıca kilo alıyorlar. Östrojen çok fazla pompalandığı için orada duygusal olarak da çok fazla sonrasında yıkım, krizler yaşıyorlar. Daha da önemlisi yumurta rezervi yapılıyor sürekli bu kadınlardan. Ve bu kadınların şimdi standartta biz yani bir kadının aylık döngüleri aşağı yukarı belli olduğu için bir yani nasıl anlatayım, standart bir şey söylüyorum. İşte 15 yaşından 50 yaşına kadar üreteceğin yumurta sayısı aşağı yukarı bellidir. Hı. Ama tüm bu tedavilerde yumurta rezervi yapıldığı için erken menopoz demek bu.
Yumurta rezervi ne demek?
Yumurtaları toplanıyor kadınların. Hı. O yumurtalar toplanıp tüp bebekle yapılıyor. Hı. Türkiye'de yasal olan sayı 5. 5 tane embriyo. Fakat bu 5 embriyo için çok fazla sayıda embriyo üretiliyor. Çünkü bunların kalitesiz olanları atılıyor. Hı. Ve içlerinden en kaliteli 5 tane seçilip dondurulduktan sonra her elinde 5 tane atmıyorsun, 20 tane 25 tane yumurta toplanıyor tabi. Bu ilaçların amacı ayda bir üretilen o yumurtanın 20'lere çıkması. Bu da erken menopoza.
Erken herhalde.
Tabi. Ama mesela şey, fakat şöyle yapılıyor, diğer yandan da ilaçla desteklendiği için o yaş süresi 45'ten aşağı düşürülmüyor. Çoğunlukla ona göre destekleniyor.
Atıyorum 5 tane embriyo donduruluyor ya, onların hepsi deneniyor mu ilk seferde yani nasıl?
Hayır, Türkiye'de çoklu gebelik bu. Belki yani benim yaşım yetiyor ama yaşı yetmeyenler vardır aramızda. Bir yere hatırlar mısınız? Türkiye'de çoklu gebelikler oluyordu. Üçer, beşer.
Evet.
Onu engellemek için yasa çıkardılar ve iki embriyodan fazlasını transfer edemiyorlar.
Tamam, mesela iki embriyoyu transfer ettiler.
Ettiniz, başarısız oldu.
Kadın regle oldu. Kalan diğer dondurulan yumurtalar
kalıyor.
Kalıyor ve onları kullanabiliyorlar.
Tabii elbette. Beş yıl içerisinde kullanabiliyorlar. Yani. Elbette. Yumurtalar atılmıyor, embriyolar atılıyor. Evet, 5 yıl. Yani kadınlar şöyle yapıyorlar. Hemen ilk çocuk olunca peşine doktor size şunu tavsiye ediyor. Daha doğumdan çıkar çıkmaz kadın geldi. Hemen dedi ikinci istiyorsan çok geçmeden yapmak zorundasın. Çünkü rahmin kalınlaşmadan hemen sana transfer edelim bunu. Çünkü rahimle ilgili bir sürü problemi vardı. Yumurtalık problemleri zaten vardı. Bu yüzden tüp bebeklenediler. Ama eskiden bu süreç böyle işlemiyordu. Yani eskiden böyle işlemiyordu. Bu embriyo dondurma çok daha yeni diyebiliriz. Tam 2000'lerin başı bile olabilir yani. Hani 90'larda bu hikayeler böyle değil. 90'lara ait. Ama şimdi bizim şöyle bir eksiğimiz var. Mesela kimse 90'larda infertilite sosyolojik olarak ya da kadın çalışmaları anlamında çalışmamış. İnfertilite var, çalışmalar ama hepsi tıbbi olarak ve psikolojik yönden tartışmışlar. Hemşirelik meslek yüksek okullarında çok fazla infertilite çalışması var. Ama hiç kimse işin sosyolojik kısmına bakmamış. Bu kadınlar neden bu kadar baskı altında, bu patriarkal baskıya da birileri ses çıkarsın. Bu anneliği berhava eden bir ortamda konuşalım, anneliği tartışalım. Bu annelik nasıl bir kutsallık ki bu kadınları bu kadar baskı altına alıyor diyen kimse olmadığı için ve de hiç tartışılmadığı için. Bugün bile bize bunları söylerken mesela çok ciddi itiraz geliyor. İşte ben evli değilim ve tabii çocuğum da yok. Bunları söylediğim için zaten evli değilsin. Zaten çocuğun yok. O kadar kolay ki yani o yafta sana kolay. Ya bana kolay da, yani bazı kadınlar gerçekten anne olmak istemeyebilirler.
Yani onların zaten bu, isteyip istemediği çok belli değil tam. Yani ha, kendilerini
tam o cümleyi söyleyecektim. Yani acaba gerçekten çocuk sahibi olmam, ben bunu sordum kadınlara. Gerçekten çocuk sahibi olup olmamayı istemeyi sordum. Tabii doğrudan onlara işte yani ben feministim siz ne dersiniz diyemiyorsunuz. Çünkü tartışmayı kapatan bir şey feminist olduğunuzu söylemek ya da konuşmayı da kapatan bir şey. Fakat çok merak ettim. Yani gerçekten ne kadar kendi istekleriyle çocuk sahibi oluyorlar. Ve kadınlar enteresan bir şekilde işte bir annelerinden çok fazla baskı gördüklerini söylediler. Kayınvalide, kayınpeder en azından benim görüştüğüm kadınlarda hiç yoktu. Kayınvalide, kayınpeder baskısı. Yani 15 kadından en azından bir tanesini beklersiniz ama hiç yoktu. Ve bu kadınlardan rahatlıkla 6 tanesi annelerinin kendilerini işte hoca işte nasıl anlatayım böyle sülük tedavisinden muskalara, muskalardan işte başka doktorlara taşıdığını anlatıyor. Yani tam da bu pazarlık, yani anneliğin, anneler aslında ataerkil o toplumla işbirliğini sürdürüyorlar. Ve bu işbirliği bu kadınlar üzerinde başka türlü bir baskı oluşturuyor. Kadınlar ekonomik sıkıntıyı bir parça konuştuk. Özel hayatlarına müdahale edildiklerini düşünüyorlar. Çünkü doktorun belirlediği zaman cinsel ilişkiye girmek zorunda. Ve kadın diyor ki kendimi robot gibi hissediyorum. Ve bunu yapmak istemiyorum. Ama sonra çocuk sahibi olamayacağımı düşününce yapmak zorundayım. Ama bu robot, hani tam tabir robot gibi hissediyorum. Ve bunu bütün kadınlar söylediler. Yani ben kendimi robot gibi hissediyorum, hiç rahat değilim diyen çok fazla kadın var. Bir de tabii şöyle bir şey var. Yoğunlukla iş yerlerinin izni almak zorundalar. Yani infertilite tedavisi görmek demek çok ciddi de bir zaman demek. Şimdi yumurta toplatacaksınız. İşte eşinizin spermleri toplanacak. Bunların hepsi transfer edilecek. Transfer öncesinde yaptırmanız gereken testler var. Bulaşıcı hastalık testlerinin hepsini yaptırmak zorundasınız. Ve bunu bir sefer yaptırdığınızda 6 ay sonra yeniden bir bulaşıcı hastalık kapmış olma ihtimaline karşı yeniden yaptırmak zorundasınız. Bu çok fazla zaman demek. Bu yüzden kadınlar çoğunlukla işlerini bırakıyorlar. Yani çalışan kadınlar işlerini bırakıyorlar. Çalışmayı ve eşleri çalışmaya devam ediyor. Çünkü erkekler sperm verip gidiyorlar. Yani onlar için yani bir günde test yaptırıp aynı gün sperm verip yani ya da transfer yapılacağı gün. Ama kadınlar transfer sonrası da hastanede kalmak durumundalar. Ya da çok fazla vaka var. Gerçi bu çok fazla şey yani hani bu transfer sonrası yatma hikayesi çok gerçekçi bir hikaye değil. Kadınları o konuştuğumuz bu cendere sokan bir şey. De yat, kalkma, hareket etme. Aslında eğer ciddi bir düşük yani rahim ağzı ile ilgili bir genişlik ya da işte rahime tutunma ile ilgili ciddi bir kanama yoksa kadınlar yatmak zorunda değiller. Nitekim doğal yollarla hamile kalan kadınlar gebeliklerini en az bir ay sonra anlıyor. En erken. Ki o da eğer kendi regl dönemlerini takip ediyorsa. Etmeyip 2 aylık, 3 aylık, 6 aylık da hamile olduğunu anlayan onlarca kadın var. Ama tüp bebek tedavisi yaptıran kadınlar çoğunlukla biliyorsunuz evde yatıyorlar. Bu da annelik baskısıyla ilgili. Çünkü anneleri onlara o çocukta düşerse yani ne yapacaklarını bilemedikleri bir takım baskılar yapıyorlar. Tabii bunun altında ne var? Yine patriarka, ben patriarka diye. Ne var? Çünkü kadınlar maalesef evliliklerini devam ettirmek zorundalar. Biraz annelik baskısı buradan. Şimdi benim görüştüğüm kadınlardan bir tanesi şöyle bir şey anlattı. Bu kadının ekonomik olarak ailesi oldukça iyi durumda. Eşinin de kendi şirketi var. Evleniyor, eşinin ailesiyle yaşamaya başlıyor. Fakat çocuk olmayınca ben de çalışmak istedim. Önce eşinin şirketinde çalışmaya başlıyor. Sonra orada işlediği gitmiyor başka bir şirkete. Yine ama eşinin arkadaşının şirketinde çalışmaya başlıyor. Ve o sırada annesi ona çok sıkı bir tembih veriyor. Bak diyor, düğün bu takılarını sakın bozdurma. Maaşını sakın çarçur etme. Bütün bunların hepsini biriktir. Neden? Çünkü kocan seni boşayacak. Çünkü sen çocuk doğuramazsan kocandan ayrılmak zorundasın. Ve o boşanmada o paraların hepsini sen kendine kullanacaksın. Ve bu bir tane örnek değil. Biraz önce bahsettiğim için o 51 yaşındaki kadın da şöyle yapıyor. Diyor ki bir diyor akla evvel diyor bana akıl verdi. Dedi ki diyor, şimdi cümlelerini okumayayım açıp ama size mealen söyledim. Bir aklı ev, ama bu aklı evleri kullanıyor. Sen de diyor akıllı ol. Şimdi gençsin, kendine güveniyorsun, güzelliğine güveniyorsun ama yaşlandığında ne yapacaksın? Bu adam seni boşar. O yüzden ben de gittim diyor notere, ben akıllı davrandım. Ama böyle anlatıyor, ben akıllı davrandım. Ben gittim notere diyor, evi üstüme yaptım diyor. İkinci bir evi aldırdım diyor. Dedim ki diyor, sen diyor geç, yani geç yaşlarına geldiğinde beni boşarsın. Ben kendimi garanti altına almak zorundayım. Kadının çocuk doğuramaması, ki o kadının mesela sebepsiz infertilite ve 14 yıl sonra çocuk sahibi oluyor ve bırakıyor. Tedaviyi de bırakıyor. Şeyi de o da aşılama yaptırıyor, tüp bebek deniyor. Hiçbiri olmayınca tedaviyi bırakıyor. Fakat kilo almaya başlıyor düzenli bir şekilde. Diyor ki o zaman diyor işte 8. katta oturuyoruz. Şeylerle, kovalarla kömür taşıyorum diyor. Kilo alıyorum ya diyor. Vereceğim diyor. Sürekli diyor spor yapıyorum diyor. Hiçbir şey yemeden 10 kilo diyor, elma yiyorum diyor. Haftada 10 kilo elma. Böyle besleniyorum diyor. Çünkü durmadan kilo alıyorum diyor. Sonra doktora gittim, ben niye kilo alıyorum diye hamile olduğumu öğrendim diyor. Ertesi gün şu koltuktan şuraya oturmuyorum diyor. Yani aslında geberin o ilk 3 ayı herkes için böyledir. Bilirsiniz hani tehlikelidir. Düşük riski yüksektir. Çünkü embriyona tutunma süreci biraz. O arada yani kömür taşı yaşadım. Yani 6. ayda koltuktan kalkmadım diyor. Herkese diyor yemek yaptırttım diyor. Komşularımı çağırdım diyor. Bunu da yazmıştım ben tezde. Şimdi infertilite merkezlerine gidiyorsunuz. İnsanlar derdini anlatır. Çünkü orası bir sağlık merkezi. Bir de böyle hastanelerde öyle bir gelenek vardır. Çok uzun süre hastanede çalışmış biri olarak her gördüğüne insanlar derdini anlatır. Size de anlatırlar. Sağlık çalışanlarına da anlatırlar. Doktora da anlatırlar. Herkese anlatırlar. Orada hiç kimse birbiriyle konuşmuyor. Hiç kimse arkadaşlık kurmuyor.
Ha, birbirlerini anlatmıyor.
Birbirlerini de anlatmıyorlar, arkadaş da olmuyorlar. Ben bunu sordum çünkü. Yani infertilite merkezlerine gittiğinizde de bir hastaneye gittiğinizde sizin gibi infertilite tedavisi görmüş bir kadınla arkadaşlık kurar mısınız? Kurmuyorlar. Ve eğer kurarlarsa bir tanesi sadece ya ben biriyle görüşüyordum ama sadece orada. Mesela dışarıda telefonlarını vermiyorlar. Ama sonra o kadın çocuk sahibi olduktan sonra bir daha asla onunla konuşmadım diyor. Tamamen bu şey, ben zaten hani sorun bende. O da çocuk sahibi oldu ama hala ben olamadım. Çünkü yani Fatma Gül Hoca'nın söylediği, ben Fatma Gül Hoca'yla çalıştım Berktay'la. O tezle ilgili şöyle bir cümle kurmuştu, ben size de yazmıştım. Çünkü kadın şöyle diyor, yani kadın olmak için doğurmak zorundayım diyor. Başka türlü ben kadın olamıyorum diyor. Fatma Hoca da bu cümleyi görünce şöyle demişti. Kadın olmak bizim insan olmamızın önünde engel. Doğuramamak da kadınların kadın olması için büyük bir engel.
Bizim ülkemizde tek mi bu böyle? Yoksa diğer dünya genelinde?
Çok güzel söylediniz. Japonya ve Kore'de taştan yapılmış kadın deniyor. Çocuk doğmayan kadınlara.
Taştan
yapılmış kadın. Hindistan'da o kadınların zehirli olduklarına inanılıyor. Onlar sosyal izolasyon onlarda çok yüksek. Meksika'da çeşitli şeylerde dualara gidiyorlar. O bizde de yaygın. İşte muskalar, şeyler ve türbeler var, türbe ziyaretleri var. Yine hatırladığım, zaten bu hani Avrupa'da da böyle. Yani edilgenli kusur. Nijerya'da çoğunlukla yapılmış çeşitli araştırmalar var. Kadınların infertilite sebeplerine yüksek oranı eşlerden bulaşan hastalıklar. Fakat kadınlar eksik ve kusurlu kabul edildikleri için eşlerin onları boşama hakkı var. Ve kadınların hiçbir hakkı yok. Yani resmiyette de boşandığınızda bir hak elde edemiyorsunuz eğer infertilite, yani çocuk doğuramamışsanız. Ve kocanızdan bulaşan bir enfeksiyon olduğu halde de boşandığınızda siz herhangi bir hak talep edemiyorsunuz. Eğer boşanmayı reddederseniz erkeğin birden fazla evlilik yapma hakkı var. Bu neresi? Yani bu sadece bize özgü bir şey değil. Nijerya burası. Bizde şeyler yaygın. Mesela bu böyle modern, aslında ben kendi tezimde biraz modernlik eleştirisi de yapmıştım. Çünkü bu üreme teknolojilerinin aslında kadını daha fazla bu cendereden çıkaracağına göre bir inanış var. Yaygın bir inanış ama öyle olmuyor. Tam tersi patriarkayı baskılayan ve arttıran bir ortam. Ama geleneksel olarak da böyle. Mesela Dede Korkut hikayelerinde şöyle bir şey var. Oğlu olan alçadıra, kızı olan al çadıra, çocuğu olmayan kara çadıra otursun. Böyle başlıyor hikayeler. Ve bununla ilgili işte köksüz, meyvesiz ağaç, kısır, hadım gibi tanımlamalar var. Anadolu'da da bunlar çok yaygın. Bunlar masallarda var, sonra şeylerde var, hikaye destanlarda var. Çok yaygın. Benim görüşmecilerimden biri bu, Amerika'da tedavi olan kadın. Kadının kocası da işletme mezunuydu yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi eczacı. O da tedavi için buraya geldiği sırada biz İstanbul'da görüştük. Kadın İstanbul'da ekonomik olarak da oldukça iyi olduğu için yapabileceği her yere gitmiş zaten. Ankara'da, İstanbul'da bir sürü tedavi yöntemi denemiş. Sonra Amerika'da ona yeni bir tedavi yöntemi var demişler ve oraya kalkmış gitmiş. Bu kadın mesela muska yaptırmış. İşte türbeye gitmiş. Sonra sütük tedavisi yaptırmış. Annesi onu bir yatıra götürmüş. Bir gece orada yatırda yatınca çocuk sahibi olabileceğine inançla bu kadın bir gece, yani bu patriarkal baskı çok fazla. Çünkü eğer çocuk sahibi olurlarsa topluma şunu ispat edecekler. Ben artık çocuk sahibiyim. Hani az önce sokağa çıkamayan kadın vardı ya, sahile gidemiyor. Çünkü eğer siz çocukla yürürseniz topluma şu mesajı veriyorsunuz. Ben tamam, evlendim. İşte artık bir kocam var. Eğer bir işiniz varsa, bir işim var, para kazanıyorum ve artık bir çocuk sahibiyim. Çünkü çocuk sahibi olmak gerçekten statü. Evlilik zaten bir statü. Şöyle bakıyorlar kadınlar mevzuya. Biraz böyle evlilik mevzusuna da bakıyorsunuz tabii infertilite çalışınca. Evlenmek demek çok ciddi bir statü atlamak demek toplumda. Ben şöyle bir olaya şahit oldum. Yani bir hafta önce evlenmiş, işte balayına gitmiş gelmiş biri, bütün akrabaları orada, yani kadının bütün akrabaları orada, sanki bir hafta ve aynı yerde yaşıyorlar, yani aynı semtte yaşıyorlar, bir hafta önce görüşmemişler gibi herkes kadına kalkıp tek tek hoş geldin deyip sarılıp yer gösterdi. Ya yani ben buna çok şaşırdım, çünkü artık bir statüsü var, çünkü artık evli. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ve çocuk sahibi olunca da o çocukla gelmek sizi başka bir statüye, çok ciddi bir statü çocuk sahibi olmak. Ve hiç kimse şunu konuşmuyor. Ya bir dakika ya, biri de çocuk sahibi olmayıversin ne olacak? Bu sadece ben şey zannediyordum, hani infertilite çalışıyorum, İşte o yüzden hep böyle kadınlarla mı acaba muhatabım diye. Hayır, değil. Çocuk sahibi olan kadınların da aşırı bir annelik vurgusu var. Ve bu anneliği de doğallığından çıkaran, çünkü bir meşrulaştırmada. Yani evliliği, yani cinsel ilişkiyi meşrulaştırma, evliliği meşrulaştırma, bütün bunların hepsini kapsıyor bana sorarsanız. Ve bunların hepsinin altında da yine erkek egemen sistem yatıyor. Çünkü siz sokağa çıktığınızda ve doğrudan, yani bana şey çok, yani bunu mesela çok sınırsızlık olarak görüyorum. Ne düşünürsünüz bilmiyorum ama ya bunu bana nasıl soruyorsun? Zaten evli değilsin, çocuğun da yok. Demek ki o zaman aslında sende bir problem var. Yani bir de diyorsunuz ya, ben çocuk sahibi olmak istemiyorum demek çok ciddi bir cümle oluyor. Evet. Çünkü yaftanız hazır. Mesela bu kadınlar bundan da bahsettiler bana. Hiçbir yerde şunu söyleyemiyorum. İşte ya tamam, bizim de olmayıversin diyemiyorum. Çünkü o zaman bunun bir bahane olduğunu düşünüyorlar. Evet, sen zaten kısırsın, yani eksiksin. Ve ben çocuk sahibi olmak istemiyorum dediğinde bu bir bahane gibi bir cümle kurmuştu kadınlardan bir tanesi. Evet, bunu...
Bencillik.
Tabii kendini düşünüyorsun. Durkheim'ın bir kusursuz toplum tanımı vardır. İşte organizma ancak kendisini şöyle tanımlar. Kusursuz toplum, hastalık, sağlık kavramı üzerinden tanımlarken diyor. Şu, isterseniz burada da hazır önümdeyken söylemeyeyim. Çevresiyle kurduğu ilişkiye bakarak değerlendiriyor. Şimdi biz bu tezin başlığını kusursuz çevreye uyumu bozan kadın dedik. Çünkü bu kadınlar tam da toplumun istediği o cevap var ya, neden çocuksuzsun cevabına cevap veremiyorlar. Ya da vermek istemeyenler var. Şimdi biz bunu şöyle okumuştuk. Bunu neden sizinle paylaşmak istedim? Çünkü çevreyle kurduğunuz o ilişkide o tamlık hissi, eğer siz çocuk sahibi değilseniz, çevreye ben tamım, evlendim. Tabii burada heteroseksüel ilişki çok önemli. Çünkü zaten hani toplumsal kabulünde bir parçası. Evlendim ve çocuk sahibi oldum. Öyleyse tamam. Bundan sonra artık ikinci çocuğu yapabilirim. Böyle bir çevre var ve bu çevreye karşı kendini ispat etmek zorundalar. Ama bunun neden paylaşıyorum sizinle? Bu aslında tüm bu hastalık, sağlık tanımlarını alt üst eden de bir şey. Çünkü siz çocuk
tam ben şu anda kendimi sağlıklı, ruhen tam ve iyi hissedebilirim. Ama bu zaman içerisinde belki de çocuğum olmayacak, belki yumurta üretemiyorum. Ama bu benim sağlık olarak bir eksik olduğum anlamına gelmez. Ama infertil olduğunuzda da infertil tedaviyi kabul ettiğinizde tüm bu hastalık sağlık tanımları alt üst oluyor. Çünkü siz kendinizi tam ve sağlıklı olsanız bile, işte, tabii nedensiz infertiliteler için konuşuyorum. İşte yumurta üretiyorsunuz, herhangi bir rahim bozukluğunuz yok, işte fallopi tüpleriniz açık, eşinizin sperm üretimiyle ilgili bir problem yok. Tabii hep bu heteroseksüel ilişki üzerinden konuşuyoruz bir de bunu mecburen. Ama yine de çocuğunuz olmadığında tam o sağlık tanımının içerisine girmiyorsunuz. Bu yüzden infertilite biraz bu yüzden toplumsal olarak ciddi bir sendrom. Biraz da tabii bunu tartışıyoruz yani. Çünkü çok kültürel gerçekten. Yani bu kültürün kendisi çok yerleşmiş ve bu yerleşmede kadınları otomatik olarak ikincil bir yere atıyor. Ben şöyle bir şey yaptım. Hiç hazır soruyla gitmedim. Kadınlar bana ne anlatıyorsa onların konuşmalarını dinleyerek seyrinde konuştum. Yani yapılandırılmış ya da yarı yapılandırılmış bir formum yoktu. Çünkü benim için önemli olan onların ne anlattığıydı ve ben pratikten teoriye de gittim bu tezi yaparken. Konuşmalar şöyle düşünün, işte en kısası 45 dakika falan sürmüştü. Yarım güne kadar uzayanlar vardı ama bazı kadınlar da 2-3 kez görüşmek zorunda kaldı. Şimdi taşıyıcı annelik aslında üreme yöntemi, yani tıpkı embriyo transferi gibi bir yöntem. Fakat taşıyıcı anneliği ben 2014'te, yani bu tezin bitmesine yakın çalışmaya başladım. Sonra Mimar Sinan'da şimdi devam ediyorum. Taşıyıcı anneliği ben 2014-2015'te, yani ön araştırmasını yaparken, taşıyıcı annelik Türkiye'de bu şimdi kesin yasak. Bu sene geldi o yasak. Yanlış hatırlamıyorsam Ocak-Şubat civarı bir genel, yani ya da yine bir yönetmelikle yasakladılar. Böyle bir yasak yoktu Türkiye'de ben çalışmaya başladığımda. Ve taşıyıcı anneliğin şöyle, yani aslında birden fazla tanımı var. Taşıyıcı annelik bir tane olmuyor. Şimdi kadının yumurtasının ve erkeğin sperminin kullanılıp kadının rahminin kullanılmadığı durumlarda ilki bu. Yani başkasını üçüncü bir kişiye transfer ediliyor. Kadının yumurtasının kullanılmayıp erkeğin sperminin kullanıldığı, yine kadının rahminin kullanıldığı, yani yumurta donasyonu dediğimiz yumurta verici bir kadının yumurtası kullanılarak yapılan ikinci bir yöntem var. Erkeğin sperminin kullanılmayıp kadının rahminin ve yumurtasının kullanıldığı bir üçüncü durum var. Bir de her ikisinin, yani tabii o da sperm donasyonuna giriyor. Ama bütün bunlar hepsi taşıyıcı annelik yöntemi oluyor. Çünkü kadın kendi de taşısa spermi başkasının alındığı için ve IVF olduğu için o da taşıyıcı annelik yöntemine giriyor. Bir de şöyle, spermin farklı birinden, işte yumurtanın farklı birinden alınıp kadına nakledilmesi var. Son olarak da, yani beşli kombinasyon bu. Sperm farklı, yumurta farklı, taşıyıcı anne farklı, çocuk isteyen, yani gönüllü ebeveyn dediğimiz farklı. Şimdi bu çalışmayı ben şöyle yapmaya karar verdim. Taşıyıcı annelik tıpkı bu infertilite gibi üreme teknolojisi olarak bize gösteriliyor. Ama bu da yeniden ve yeniden bir üretim ilişkisi. Aynı zamanda anneliği de çok fazla ön plana çıkaran bir ilişki. Ama burada, yani diğer infertilite çalışmalarından farklı olarak şöyle bir şey var. Bir kere annelik yapı bozumuna uğruyor. Babalık yapı bozumuna uğruyor. Aile yapı bozumuna uğruyor. Şimdi bütün bu yapı bozumlar, yani bildiğimiz o klasik manada, geleneksel manadaki aile yapı bozumuna uğratıldığı halde kadınlar çocuk sahibi olmak için başka birine, işte 2014'te bu 100 bin liralarla başlıyordu. 100 bin, 150 bin. Amerika'da 100 bin dolarlara, Gürcistan'da, Kıbrıs'ta 20 bin dolarlar, 50 bin dolarlar civarında devam ediyordu. Fakat buna rağmen, yani tüm bu bildiğimiz annelik, hani patriarkal annelikten bahsediyorum tabii ki, o kurulumun kendisi tamamen bozuluyor. Yapı da bozuluyor. Ama yine ısrarla bir çocuk sahibi olma isteği var. Bu bana ilginç gelmişti. Halbuki o kadar hani aileye vurgu yapılıyor, üç çocuk vurgusu, ayrı bir yerden zaten siyaset bu konuda çok fazla konuşuyor biliyorsunuz. Ama taşıyıcı anne Türkiye'de yasak değildi. Hukuki boşluk da çok fazlaydı. Evet, yapılıyor mu yapılmıyordu. Herkes Kıbrıs'a ya da Gürcistan'a gidiyordu. O yani bugün hala en ucuz yer Gürcistan Türkiye'li çiftler için. Fakat Kıbrıs biraz daha pahalı. Sağlık turizmi şeklinde dönüyor. Fakat 2019'a geldiğimde yani benim tezimi değiştiren şey şu oldu. O zaman bir sürü sosyal medya şeyi vardı, ağı vardı. Facebook'lar, işte Twitter'lar, sonra günlükler, blog, bir sürü blog vardı. Amerikalı kadınların blogları vardı, İngiliz kadınların blogları vardı. Fakat o zaman ben bunları takip ederek başlamıştım. Neden anne olmak istiyorlar bu kadar ısrarla? Şimdi bir de bunun tabii gönüllüsü var. Yani en çok Avrupa'da çok yaygın. Anneannesinin doğurduğu çocuklar şeklinde başlıklar görmüşsünüzdür. Anneanneler, halalar veya teyzeler veya işte yakın arkadaşlar, çok yakın arkadaşlar doğuruyor. Siz doğuramadığınız için onlar size doğurup çocuk veriyorlar. Bunun ama şeyle bizim Türkiye'de işleyen bu hani akraba evlatlığıyla ilişkisi yok. Çünkü bu yumurta sperm şeyi değişiyor. Yani akrabaya çocuk doğurur verir, ondan farklı işliyor. Yani şimdi yumurta vermiyor. Rahminde büyütmüyor.
Biz biyolojik şimdi annelik dekoz.
Tamamen evet, yapı bozumuna uğruyor. Yani biyolojik annelik ortadan kalkıyor ve sadece büyütme. Halbuki yani feminist araştırmacılar da annelik çalışanlar da şöyle. Mesela Badinter bunu ikili bir çalışma olarak görüyor. Anneliği tanımlıyor. Önce dölütün sağlam bir şekilde doğurulması, yani o hamilelik dönemi. Sonra da o çocuğun büyütülmesi. Yani biz anne yani biz yani daha doğrusu
zigot mu?
Efendim? Dölüt, zigot. Zigot evet. Çünkü zigottan embriyo, embriyodan fetüs, fetüsten bebek oluyor. Yani o dölüt sağlam bir şekilde doğrulabilirse eğer bu anneliğin ilk tanımı oluyor Badinter'e göre. Ve biz de çalışmamızda o şeyi tanımı kullanıyoruz. Sonrasında da yetişmesi var. Halbuki burada çocuk size zaten hazır doğmuş olarak geliyor. Ve onu devam ettiriyorsunuz. Ve hiçbir genetik mesela şey hani burada kadınlar infertilite de şey diyor, ben neslimi devam ettirmek istiyorum. Ben kendi genimi taşıyan bir çocuğum olsun istiyorum. Bu mesela bana oldukça doğal ve normal geliyor. Doğallık şeyinde ya devam ediyorsa evet, bir kadın kendi dövütünü taşıma yani kendi neslini devam ettirmek istiyor ya da bir erkek devam ettirmek isteyebilir. Ama burada o da bozuluyor tamamen. Aile de bozuluyor çünkü 5 ebeveynli çocuk var. Yani yumurta veren, sperm veren, çocuğu taşıyan ya da gönüllü ebeveynler. Yani bu 5 ebeveynli bir çocuktan bahsediyoruz. Bana sorarsanız bu aile de yapı bozumuna uğratıyor. Tam o kutsal aile, kutsal annelik, o pohpohlanan, yani tabii arkasında ciddi milyar dolarların olduğu bir annelik endüstrisi var. Ve bunların hepsi yapı bozumuna
ama
uğruyor.
Ama aile yürüyüse o kadar güçlü ki
onu da kullanıyor.
Ondan sonra o aile yeniden kurulabiliyor.
Tabii 5 ebeveynli bir çocuğun sonrasında ne olacağını da görmüyoruz zaten. Mesela aile, ben şeyi çok merak ediyorum.
Tabii, kişilerle görüşüyor.
Sonrasında var. Çocuğa ne açıklama yapıyorlar mı? Yani genetik bir rahatsızlığı olursa bu çocuğun anne babasına soracak mı mesela ileride? Benim tabii aklımda bu tip sorular var.
Bu kayıt 26 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.